Ayrım 19.
Felician Celli de yukarıda adını verdiğimiz kitabında ilk yüzyıllarda kilise yöneticilerinin de çoğunun Tanrı'nın dünyayı bütün insanların ortak kullanımları için yarattığı görüşünde olduklarını belirttikten sonra 160-240 yılları arasında yaşamış, ünlü düşünür Tertullus'un da müşriklerin mülkiyet anlayışını eleştirirken siz de birçok anlaşmazlıklara sebep olan mülkiyet konusunda biz Hristiyanlar kardeşizdir. Kalben ve ruhen birleşmiş olan bizler her şeyi bütün insanlara ait farz ediyoruz. Kadınlarımızdan başka her şeyimiz müşterektir dediğini yazmaktadır. Görüldüğü gibi yarın yanağından gayri her şeyde hep beraber diyen kişi Börklüce Mustafa değil, Bizanslı Dukas'ın veya Anadolu Hristiyanların ağzından konuşan Tertullus olsa gerektir galiba. Göçebelikten kurtulmak. Burada bir kez daha yinelemek isteriz ki Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler adlı çalışmada da belirttiğimiz gibi Doğan Avcıoğlu'nun ve Profesör Radloff'un deyimleriyle ne göçebeler göç etmenin zevki için sürekli göçen insanlardır ne de göçebelik geniş bozkurlarda plansız, programsız, başıboş bir dolaşmadır. Unutmayalım ki göçebelik de insanlığın evriminde yaşanması zorunlu aşamalardan biridir. Bilindiği gibi insanlar ancak hayvanları evcilleştirebilmeye başladıktan sonra göçebelik aşamasına sıçramışlardır. İlk insanların da göçebe sayılabilmesi olanaksızdır. Ancak insanların beslenmek için sürekli av ve meyve peşinde dolaşmalarına bakarak asıl hayvanların evcilleştirilmesinden öncesini göçebelik dönemi olarak yorumlayan sosyologlar da yok değildir doğrusu. Örneğin Profesör Amiran Kurtkan gene kendisinin Türkçe'ye çevirdiği ve 1964 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi yayınları arasında çıkmış Carle Zimmermann'ın Yeni Sosyoloji Dersleri adlı kitabını kaynak göstererek göçebeleri mikro çevre istismarcıları diye nitelediği herhangi bir zirai istihsal, üretim faaliyetinde bulunmayı ve hayvan yetiştirmeyi henüz denememiş insanlar olarak tanımlamaktadır. Hatta gene Zimmermann'a dayanarak bu insanları da ikiye ayırmakta ve sınırlı olanaklarıyla ancak yakın çevresindeki hayvanları avlayıp bitkilerdeki meyveleri toplayarak beslenen insanlara tam göçebeler avlanmanın ve toplamanın yanı sıra artık yakaladığı bazı hayvanları evcilleştirmeye çalışan bir şeyler yetiştirmeye uğraşanlara da yarı göçebeler demektedir. Görüldüğü gibi göçebelik kavramının tanımlanmasında insanın beslenme içgüdüsünün yönlendirdiği bazı edimleri belirleyici öğeler olarak kullanmışlardır. Oysa göçebelik bir toplumsal kategoridir. Yani bireysel bir yaşam biçimi değil, bir üretim biçimidir, bir üretim ilişkisidir. Nitekim Karl Marx da göçebeliğin temel belirleyicisi olarak hayvan sürülerini göstermekte ve göçebe toplumlarda mülk edinilen ve yeniden üretilen toprak değil, sürüdür. Toprak her konaklanıldığında ortaklaşa kullanılmaktadır demektedir. Bu nedenle göçebelikle ilgili söz konusu tanımlamalara katılabilmek doğrusu bizce bilimsel olarak olanaksızdır. Ama ilginçtir, insanlar çok eskilerde kalmış da olsa atalarının göçebe olduğunu anımsatılmasından bugün de pek hoşlanmamaktadırlar sanki. Hani göçebeliğin ısrarla ilk insanlara ait bir yaşam biçimiymiş gibi gösterilmeye çalışılmasının temelinde de bu duygunun bir etkisi var mıdır acaba kim bilir? Doğrusu kuşkulanmamak da olanaksızdır galiba. Çünkü atalarımız da ta Anadolu'ya ayak bastıkları günden beri Bizans tekfurlarından devraldıkları düzenin sürmesi uğruna bu göçebelik gerçeğini yok edebilmek veya hiç olmazsa unutturabilmek için neler yapmamışlardır neler. Örneğin hala sürülerinin peşinde dolaşan soydaşlarını horlayıp kendilerinden dışlayarak zorla sınır boylarına mı sürmemişlerdir? Olmadı mağaralara tıkıp ateşe vererek toplu kıyımlara mı girişmemişlerdir? Olmadı topluca kılıçtan geçirip kellelerini kuyulara mı doldurmamışlardır? Olmadı çadırlarını, arabalarını yakıp zorla Rum köylerine, Ermeni köylerine yerleştirerek toprak işçisi yapmaya mı kalkışmamışlardır? Hatta 19. yüzyılda bile onların üzerlerine salmak için Fırkayı İslahiye adında özel ordular mı kurmamışlardır? Kuşkusuz bu göçebe boylarda hayvan sürüleriyle oradan oraya dolaşırlarken, otlak ararlarken ekili alanlara büyük zararlar vermişlerdir mutlaka. Ancak insanları silah zoruyla yıldırmak, sindirmek, hatta bir yerlere hapsetmek belki söz konusudur. Ama toplumların üretim biçimlerini ve ilişkilerini zorla değiştirebilmenin gerçekten olanağı var mıdır acaba? Nitekim Osmanlılar'da yüzyıllar boyu süren bu ceberrut devlet yöntemleriyle bu göçebe boyların bir kısmını bazı bölgelere zorla yerleştirerek haslarda, zeyametlerde, timarlarda toprak işçisi yapmayı ola ki başarmışlardır. Ama zorla toprak işçisi yaptıkları bu insanların bile göçebelikten köylülüğe geçmelerini, üstelik 5-6 yüzyıl gibi oldukça uzun bir sürede gerçekten sağlayabilmişler midir acaba? Doğrusu bu soruya olumlu bir yanıt verebilmek galiba olanaksızdır. Çünkü gördüğümüz kadarıyla göçebelik, Osmanlılarca da bütün imparatorluk tarihi boyunca bir toplumsal olgu olarak değil, bir yaşam biçimi veya bilgisizlikten, cehaletten hala sürdürülen bir eski gelenek, bir alışkanlık olarak algılanmıştır sanki. Bir yandan haslara, timarlara zorla yerleştirirlerken, bir yandan da bu kavramla ilgili sözcükleri dillerinden çıkararak bu insanlara göçebeliklerini daha kolay ve daha çabuk unutturabileceklerini düşünmeleri de bu yüzden midir kim bilir. Gerçekten daha önce de yazdığımız gibi Osmanlıca'da göçebelik kavramı ile ilgili herhangi bir sözcük de yoktur galiba. Burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki bu kavramın Türkçe karşılığı olan göçebe sözcüğü göçmek fiilinden türemiştir. İsmet Zeki Eyüboğlu da etimolojik sözlüğünde bu sözcük için eski Türklerde belli bir yerde uzun yerleşme yaşamı yoktu. Ulus çadırlarda yaşar, yazın yaylakta, kışın kışlakta otururdu. Evler de oba denen çadır biçimindeydi. Bu toplulukların, obaların yaz kış konup göçmeleri nedeniyle kendilerine konup göçen topluluk, konup göçen ev anlamında köçer oba dendi. Sonraları ortadaki R ve O seslerinin düşmesiyle sözcük göçebe biçimine girdi diye yazmaktadır. Oysa bu kavramın diyelim İngilizce ya da Fransızca veya Almanca karşılığı olan nomad veya nomade sözcüklerinin göçmek fiiliyle herhangi bir ilişkilerinin bulunduğunu söyleyebilmenin ise galiba kesinlikle olanağı yoktur. Osmanlıların bu olguyu bunca düşman kesilmesi, kavramın Türkçe karşılıkları olan göçer il, göçer el, göçer oba veya göçebe gibi sözcüklerin hepsinin göç kökünden türetilmiş olmasından mı kaynaklanmıştır biraz da kim bilir. Yani Osmanlılar'da artık Anadolu'ya yerleşilmesi gerektiğine karar verdikleri halde bu sözcükler insanların kafasında göçebeliğin sürekli göçmek olduğu sanısını uyandırdığı için mi bu kavrama karşı çıkmışlardır? Çünkü bilindiği gibi egemenlikleri altına aldıkları göçebe Türkmen aşiretlerini fethedilen yeni sınır boylarına yerleştirmeyi daha Sultan 1. Murat döneminde bir devlet politikası olarak uygulamaya başlayan Osmanlılar, sonraki yıllarda da sürekli yer değiştirdikleri bu insanlara Türkçe göçmek fiilinden türetilmiş göçmen demek yerine hicret kökünden türetilmiş Osmanlıca muhacir demeyi yeğlemişlerdir. Oysa göçmek göçebeler için ne bir amaç ne de bir sonuçtur bilindiği gibi. Doğal kaynaklardan beslenen sürüler için coğrafyanın ve mevsimlerin zorunlu kıldığı bir durumdur. Üstelik göç sürprizler dolu bir serüven de değildir bu insanlar için. Tam karşıtı yazın bilinen bir yaylaya çıkılan ve kışın aynı yere dönülen yani her yıl düzenli bir biçimde gerçekleştirilen bir eylemdir. Yani Türkçe'de İngilizce'den hatta Fransızca'dan ve Almanca'dan çok farklı bir biçimde göç kökünden türetilmiş bir sözcükle anlatılan bu kavramın göçmek fiiliyle ilişkisi de aslında çok dolaylı ve ikincil bir ilişkidir görüldüğü gibi. Ancak bütün bu gerçeklere karşın göçebelik aşamasının da yüzyıllar boyu sürmüş bir süreçte insanlarda göçmek fiiliyle ilgili bir takım alışkanlıklar yaratmış olabileceğini yadsıyabilmek de olanaksızdır galiba. Ne var ki bugünkü teknolojik olanakların hayvanların beslenmesi için sürülerin artık mevsimine göre otlak otlak dolaştırılmalarına gerek bırakmadığı da doğrusu unutulmamalıdır. Üçüncü bölüm. Gerçekten biz neciyiz? Köylü olabilmiş miyiz acaba? İlginçtir, Osmanlılar köy ve tarım kavramlarını da sanki hiç kullanmamışlardır bütün imparatorluk tarihi boyunca. Örneğin tarımın Arapça karşılığının ziraat, tarımla uğraşanın yani köylünün karşılığının da zari veya çoğulu zürra olduğu bilindiği halde tarımla uğraşanlara yani köylülere ısrarla raiye veya çoğulu reaya demeyi yeğlemişlerdir gördüğümüz kadarıyla. Raiye ise bilindiği gibi Arapça çoban demektir. Yani Osmanlılar kırsal kesimde ırsı kiracılar olarak yaşayan ve toprağı ekip biçen bu insanlara köylü veya zari, zürra demek yerine her nedense ısrarla çoban demişlerdir. Ziraat sözcüğü de sanırız 1858 arazi kanunundan sonra günlük yaşamda kullanılmaya başlanılmıştır. Oysa gene ilginçtir, aydınlarımız da şimdiye dek bir kez bile köylü toplumu olduğumuz konusunda kuşkuya düşmemişlerdir galiba. Örneğin Mustafa Kemal bile 1922'de Anadolu halkından söz ederken Türkler demek yerine köylüler demek de bir sakınca görmemiştir. Hala az gelişmiş bir toplum olmamızın nedenini köylülüğümüze bağlayan aydınımızın sayısı da az değildir doğrusu. Örneğin Çetin Altan ısrarla bu görüşü savunmaktadır yıllardır. Çetin Altan'a göre aydınlarımız bu toplumsal geri kalmışlığımızın nedenini ta Tanzimat'tan beri hep dinde aramışlardır. Ziya Paşa, diyarı küfrü gezdim, beldeler, keşaneler gördüm, dolaştım, mülkü İslam'ı bütün viraneler gördüm diye yazmıştır. Tevfik Fikret, iddiatçıların evrenselliğe bakan laik penceresi ise teşkilat-ı mahsusanın tepesinde oturan Mehmet Akif de İslam'a bakan penceresidir. Yani aydınlarımız ta Tanzimat'tan beri sorunun çözümünü ya Hristiyan-Müslüman farklılığında aramışlardır ya da cami-kışla rekabetinde. Oysa sorun Çetin Altan'a göre Orhun kitabelerinden bu yana yani 1260 yıldan bu yana bir türlü aşılamayan köylülükte yatmaktadır. Nitekim bu nedenle olsa gerekli Cumhuriyet döneminde bile üniversitelerimizde bu konuda şöyle dişe dokunur bir bilimsel inceleme yapıldığını söyleyebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Oysa salt kırsal kesimde oturuyor olmak veya köyde tarım işçisi olarak çalışmak hatta toprakla uğraşıyor olmak bile köylüleşebilmek için yeterli nedenler midir acaba? Örneğin Çetin Altan'ın öne sürdüğü gibi atalarımızın 8. yüzyılda Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasındaki topraklarda ola ki ilk kez tarıma başlamalarını köylüleşmemizin de başlangıcı sayabilir miyiz gerçekten? Yani bu olay savlandığı gibi bir toplumsal olgu mudur? Atalarımız göçebelikten yerleşikliğe, hayvancılıktan tarıma geçerek bir toplumsal devrimi mi gerçekleştirmişlerdir? Yoksa dıştan gelen zorlamalarla gerçekleşmiş bir olay mıdır bu? Yani içinde bulundukları olağanüstü koşullar yüzünden mi toprakla da uğraşmak zorunda kalmışlardır bu insanlar acaba? Çünkü unutulmamalı ki söz konusu yüzyıl aynı zamanda Orta Asya'ya saldıran Arap İslam İmparatorluğu ordularına karşı verilen çok kanlı ve uzun direnme savaşlarının da yaşandığı yıllardır. A. Erdoğan Aydın'da Türkler nasıl Müslümanlaştırıldılar adlı ilginç çalışmasında çok güzel belirttiği gibi Arap orduları daha İslamiyet'in kurulduğu yüzyılın, 7. yüzyılın ortalarından itibaren Orta Asya'ya saldırdığı halde Türkler ancak 5. yüzyılda Müslümanlığı kendi iştençleriyle kabul etmeye başlamışlardır. Yani atalarımız Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin arasındaki toprağa sığınarak tam 3 yüzyıl boyunca direnmişlerdir Müslüman Arap ordularına karşı. Erdoğan Aydın'ın verdiği bilgilere göre Hazreti Muhammed çeşitli konuşmalarında hadislerde Türklerin Müslümanlığın dolayısıyla da Arapların en büyük düşmanı olarak göstermiştir. Örneğin kıyamet kopmadan önce siz kıldan çarıklar giymiş bir milletle, Türklerle muhabere edeceksiniz demiştir. Türkler size dokunmadıkları sürece siz de onlara dokunmayınız. Zira bu Türkler Allah'ın ümmetine verdiği mülk ve saltanatı onların ellerinden çekip alacaklardır. Ya da Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin. Çünkü sizi severlerse yerler, sevmezlerse öldürürler demiştir. Bu nedenle Araplar başlangıçta Ceyhun Nehri'nin Türklerle aralarında bir güvenlik sınırı olarak kalmasında yarar görmüşlerdir. Ama ne var ki gerek bölgenin doğal zenginlikleri gerekse tarihi İpek yolunun bu bölgeden geçiyor olması Müslüman Arapların iç sorunlarını çözümler çözümlemez buraya saldırmasına neden olmuştur gene de. Muaviye'nin Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad daha 673 yılında 24 bin kişilik bir orduyla Ceyhun nehrini geçip Buhara'yı kuşatmıştır. Beklenilmedik bir direnmeyle karşılaştığı için tam bir başarı kazanamamıştır ama talan etmiştir geçtiği yerleri. Muaviye'nin ikinci Horasan valisi Said bin Osman ise bu kez Semerkant'a saldırmıştır. Ne ki o da ancak 30 bin tutsak ve büyük bir ganimetle dönmüştür. 685'te halife olan Abdülmelik ve yardımcısı Haccac bin Yusuf'un düzenledikleri saldırılar da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu uzun süre içinde Araplar Türk yurdundaki büyük küçük birçok kenti istila etmişler, hatta birçoklarını da haraca bağlamışlardır belki. Ancak büyük çabalarla ele geçirdikleri bu kentlerde hiçbir zaman siyasal bir egemenlik kurmayı başaramadıkları gibi yerli halka da üstünlüklerini bir türlü kabul ettirememişlerdir. Her yerde Türklerin beklenilmedik sert direnişleriyle karşılaşmışlardır. Sonuçta da istila ettikleri bu kentleri kısa bir süre sonra terk ederek eski sahiplerine bırakmak zorunda kalmışlardır. 705'te Abdülmelik'in ölümü üzerine halife olan oğlu Velid'in Horasan valiliğine getirdiği Kuteybe bin Müslim de 708'de gene Ceyhun nehrini geçip Buhara'ya saldırırken askerlerine getirecekleri her Türk kellesi için 100 dirhem vereceğini duyurmuş ve çok kanlı çarpışmalardan sonra ancak kenti ele geçirebilmiştir. Ve hemen direnişe katıldığından kuşkun alınan herkesi kılıçtan geçirtmiştir. Ardından da geri kalan herkesin İslamiyet'i kabul etmesini zorunlu kılmıştır. Görüldüğü gibi söz konusu yüzyıllar Türkler için gerçekten de tam anlamıyla ana baba günleri olsa gerektir. Nitekim Erdoğan Aydın da bu yüzyıllardaki olayları Hristiyanların Amerika'yı fethiyle karşılaştırmakta ve Türk yurdunun Arap ordularınca fethi sırasında da Türkler zorla Müslümanlaştırılırlarken tıpkı Kızılderililerin soykırımı gibi çok büyük kıyımların yaşandığını yazmaktadır. Gene Erdoğan Aydın'ın verdiği bilgilere göre Emevi orduları Orta Asya'daki Türkleri zorla Müslümanlaştırmakla da yetinmemişler, fetihten sonra bu toprakları sömürgeleştirmek için uğraşmışlardır. Örneğin bir yandan yeni doğan çocuklara artık Arap komutanlarının adlarının verilmesini sağlarlarken, öte yandan da nehirlerin, yörelerin, bölgelerin adlarını bile Arapçalaştırmışlardır hemen. Diyelim Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin adları artık Amu Derya ve Siri Derya olmuştur. Giderek Türkler bile daha önce adı Güney Türkistan olan ana yurtlarına artık Mavere-ün Neh demeye başlamışlardır. Oysa Emevilerin uzun yıllar Türklere karşı koruyucu bir doğal engel sayılan Ceyhun Nehri ile ilgili olarak kullandıkları bu Arapça tamlama nehrin öte yakası anlamına gelmektedir. Yani atalarımız büyük bir olasılıkla söz konusu yüzyıllarda Emevi ordularının bu talan saldırılarına karşı uzun süre yurt savunması uğruna yerlerinden belki de hiç ayrılamamış olsalar gerektir. Dolayısıyla sürülerini yazın başka kışın başka otlaklara götüremedikleri için de ola ki bir şeyler ekip biçmeye yönelmişlerdir. Bir anlamda tutsak kaldıkları bu topraklarda çaresiz hayvanlarını tahıl ekimiyle besleme olanaklarını araştırmışlardır. Bu nedenle de söz konusu olayları atalarımızın göçebelikten yerleşikliğe, tarım toplumu haline geçişinin başlangıcı olarak değerlendirmek yerine sürülerin doğal kaynaklarla beslenmesinden tahıl üretimiyle beslenmesi aşamasına sıçrama şeklinde göçebeliğin bir iç evrimi olarak değerlendirmek sanırız daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Çünkü bu tarımsal üretim kesinlikle salt kendi gereksinimleri için yapılmış olsa gerektir bizce de. Zaten Engels de bu aşamayı göçebeliğin bir evrimi olarak zorunlu saymaktadır. Her ne kadar başka bir nedene bağlıyor olsa da yüksek Turan yaylalarının iklimi uzun ve sert kış için ot ve saman yedekliği olmaksızın çoban hayatına müsaade etmez. Demek ki burada çayırların düzenlenmesi ve tahıl ekimi zorunlu durumdadır demektedir. Bu üretimin doğrudan doğruya kişisel ihtiyaçlar için yapıldığını belirttikten sonra da üretim ilişkilerini halk küçük topluluklar birliği halinde bölünmüştür. Aralarında hemen hemen ya da hiçbir iktisadi bağ yoktur. Çünkü her piyasa kendine yeter, kendi ihtiyacı olanı üretir şeklinde tanımlamaktadır. Kuşkusuz bu insanlardan bazıları giderek salt kendi gereksinimleri için değil pazar içinde üretime geçmiş olmalılar ki 10. yüzyılda bu yöredeki Türkler arasında da kendilerine sart denilen bir çiftçi ve tüccar sınıfının oluşmaya başladığı, hatta Müslümanlığı kendi gönlüyle kabul eden ilk Türklerin de bunlar olduğu bilinmektedir. Ancak bu ayrıklı örneklere bakıp atalarımızın 1260 yıl önce daha Orta Asya'da göçebelikten tarım toplumu haline dönüştüklerini söyleyebilmek de en azından Orta Asya'dan Anadolu'ya 11. yüzyılda başlayıp üstelik birkaç yüzyıl sürmüş o büyük Türk göçünü düşünürsek galiba söz konusu bile olmasa gerektir. Fakat ne var ki bu insanlar acaba 600 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu döneminde de gerekli evrimleri geçirerek köylüleşmemişler midir gerçekten? Doğrusu bu soruya olumlu yanıt verebilmek sanırız olanaksızdır. Örneğin yukarıda da değindiğimiz gibi Osmanlılar'da galiba 1858 Arazi Kanunnamesi çıkıncaya dek köylü kavramı bile yoktur gördüğümüz kadarıyla. Toprakla uğraşanlara da çoban yani raiya veya reaya denilmiştir. Gene köylülük kavramının toprak mülkiyetinin varlığı ile bir nedensellik ilişkisi içinde bulunduğu da galiba kuşkusuz olsa gerektir. Oysa 1858 Arazi Kanunnamesi'ne kadar Osmanlı toplumunda günümüzdeki anlamıyla bir taşınmaz mülkiyet hakkı kavramının varlığı bile kuşkuludur. Gene 1858'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda toprakların yerini, sınırını, büyüklüğünü gösterir bir kadastro çalışmasının yapılmış olduğundan söz edebilmek de olanaksızdır kesinlikle. Hatta toplumsal bilinçte böyle bir kavram bile yoktur henüz. Çünkü ilgili kaynaklarda belirtildiğine göre kadastro kavramı da 1858 Arazi Kanunnamesi'nden sonra toplumsal gündeme girmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk kadastro çalışması bu yasanın yürürlüğe girmesinden tam 54 yıl sonra ancak 1912 yılında başlatılabilmiştir. İlginçtir, gördüğümüz kadarıyla Osmanlılar'da alan ölçüsü kavramı da yoktur galiba. Çünkü mülkiyet ilişkileriyle hatta ikta sistemiyle ilgili belgelerde bile rasyonel bir alan ölçüsü birimine rastlanılmamaktadır kesinlikle. Bu konuda kullanılan deyimler ise il, kariye, timar veya bir çift öküzün sürebileceği kadar gibisinden her yöreye ve herkese göre değişebilecek soyut kavramlardır. Zaten bütün tarihçiler de belirtildiği gibi Osmanlılar'da mülk kavramını kesinlikle mülkiyet anlamında değil, egemenlik, ülke, devlet anlamlarında kullanmışlardır tarihleri boyunca. Nitekim bugün de yargı salonlarının duvarlarına yazdığımız Osmanlılardan kalma adalet mülkün temelidir sav sözünün içindeki mülk kavramı da elbette arsa mülkiyeti anlamını değil, devlet anlamını içermektedir. Görüldüğü gibi Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş göçebe atalarımızın tamamı şöyle dursun, bizce zorla haslara, timarlara yerleştirilerek kiracı toprak işçileri haline getirilmiş olanların bile bu süre içinde kendiliklerinden bir üretim biçiminden bir başka üretim biçimine sıçrayarak artık köylüleştiklerini söyleyebilmek doğrusu söz konusu dahi olmasa gerektir kesinlikle.